Merhaba. Diren Emek programına hoş geldiniz. Bugün yine seçimlerle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Doktor Orkun Sahip Durmaz hocamızla seçim sonuçları emekçiler için ne anlam ifade ediyor? Bundan sonraki olası gelişmeler üzerine konuşacağız. Ben her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini saymak istiyorum. Çanakkale'de SES üyeleri sınır ve sahillerde çalışan sağlık emekçilerinin kazandırdıkları dövize oranla paylarını alamadıkları için bir eylem yaptılar. İstanbul'da Şair Abay Komanbay Anadolu Lisesi müdürünün AKP'li müşahitlerle tartıştığı gerekçesiyle sürgün edilmesi üzerine Eğitimsen baskı, sürgün ve mobbinge karşı okul önünde bir eylem yaptı. Özel sektör öğretmenleri sendikası Başakşehir Koleji'nde çalışan öğretmenler için ücret artışı ve ek ödeme talebinde bulunması üzerine kolej yönetiminin işten çıkarma tehdidine karşı Kolej Genel Müdürlüğü önünde bir eylem yaptı. İzmir ve Diyarbakır'da KESK bileşenleri OHAL KHK'larının tüm sonuçlarıyla iptal edilmesi, ihraç edilenlerin görevlerine iadesiyle ilgili olarak her hafta yaptıkları eylemlerini tekrar ettiler. Yine arada unutabilirim belki Gezi direnişinin 10. yılı 10. yıl dönümü nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Adana, İzmir, Ankara gibi çeşitli kentlerde eylemler vardı. Nakliyat İş Sendikası'nın Şanlıurfa Tüftük Polçak direnişi 1649. gününde burada sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar yaşandığı için bu direniş devam ediyor. Selüloz Sendikası'nın Tekirdağ Lilekağıt direnişi 448. gününde devam ediyor. Kristal İş Sendikası'nın Atışkan Alçı grevi 336. gününde. Özüp Dikiş Sendikası'nın Bursa Barutçu Tekstil'de başlattığı direniş 227. gününde, yine Turkuaz Tekstil'deki direnişi Barutçu Tekstil'in 197. gününde, burada da sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar yaşanmıştı. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde boyun eğmiyoruz, kabul etmiyoruz diyerek kayyum rektöre karşı başlayan direniş 879. gününde, İstanbul Ağaç AŞ'de Büyükşehir Belediyesi'nde işkence gördüğünü ve mobbing uygulandığı gerekçesiyle işten atıldıktan sonra işkence gördüğü ve mobbing uygulandığını belirten Bilal Atan'ın eylemleri devam ediyor. Şu an 172. gününde bu eylemi KESK'e bağlı Tümbelsen Sendikası ve çeşitli sendikalar geçtiğimiz hafta ziyaret ettiler. Kocaeli Petrol İş ile Pulver Kimya arasında süren toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine iş yerindeki eylemlere devam edildi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nda Teskop İş'in başlattığı grev devam ediyor 25. gününde. 19 Ekim 2022'de Türk Metal'e üye olduğu için işten çıkarılan 35 işçinin eylemleri devam ediyor. Bu hafta da bir eylem yaptılar. Bu arada valiliğin tehditleri de devam ediyor. İstanbul'da PTT Sen'in yetkili olduğu Saf Avrasya Ortaklığı şirketinin şirket el değiştirdiği gerekçesiyle sendikanın yetkisini tanımaması üzerine PTT Sen İstanbul Çalışma ve İşkur Müdürlüğü önünde bir eylem yaptı. Kocaeli Özka Lastik işçilerinin taleplerinin karşılanmaması üzerine Lastik İş Sendikası fabrika içinde eylemlerine devam ediyor. Kocaeli'de Trend Yol Go kurye işçisi Gürkan Demir'in tırla çarpışması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine Gürkan Demir'in cenazesi kurye işçilerinin konvoyuyla birlikte defnedileceği yere taşındı. Bu aynı zamanda iş cinayetlerine karşı belki de çok görmediğimiz bir sınıf dayanışması ve bir eylem biçimiydi. İstanbul'da İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin yüksek hızlı tren istasyonunda elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan işçiyle ilgili olarak Söğütlüçeşme istasyonunda bileşenleriyle birlikte bir eylem yaptı ve iş güvenliği önlemlerine, iş cinayetlerine dikkat çekti. İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde Lima Holding taşeronu İBA Sağlık şirketi çalışanı işçiler 2 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptılar. Bu eyleme İnşaat İş Sendikası da destek verdi. İstanbul'da Migros ile Teskop İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden işçiler sendika şube önünde ve sendikaya karşı bir eylem yaptılar ve ek protokol talebinde bulundular. Manisa Soma'da Yeni Anadolu Madencilik önünde sendikal baskılara, mobbinge karşı Bağımsız Maden İş Sendikası'nın yapmış olduğu eylem sırasında sendika yöneticileri gözaltına alındı. Serbest bırakılmış olmalarına rağmen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir karakola bildirimde bulunma şartının getirilmiş olması belki önümüzdeki dönem işçi sınıfına karşı nelerle karşılaşacağımızın da bir örneğidir diye bakmak lazım buna. Kristal İş Sendikası Eskişehir, Bursa ve Balıkesir'de promosyon hakları için eylem yaptı. Bunu daha önce bu yılın başlarında da belirtmiştik. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına doğru bu tür taleplerle ilgili eylemlerin devam edeceğini vurgulamıştık. Sanıyorum bu da bunlardan biri olmaya aday bir durum. Cam işçileriydi bu eylemleri yapanlar. Belki programımıza katkısı olması açısından ben bir şeyi de söyleyeyim. Düzce de profil işçileri Petrol İş Sendikası'na bağlı bir sözleşme imzaladılar. Sözleşmeyi iş yerinde duyuran şube yönetiminin kurduğu cümleler ve sözleşmenin bu haline geçmiş olması nasıl bir kültürün yaratıldığını da göstermek istiyor. Örneğin şöyle ifadeler var. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram harçlığı, Ramazan ve Kurban bayramlarında çikolata gibi böyle yani bir ikramiye telaffuzu olmaması da aslında hem sermayenin hem de iktidarın bir ulufe veya bir bağış ya da bir harçlık gibi bir kültürü de işçi sınıfına yaymaya çalıştığını gösteriyor. Bunu da belki katkısı olur diye baştan belirtmek istedim. Ben sözü şimdi Kamil abiye bırakıyorum.
Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Özellikle Orkun hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Şimdi 22 yıla varan bir iktidar süreci son seçimlerle bir 5 yıl daha mevcudiyetini devam ettirecek. Özellikle 2015'ten itibaren yürüttüğü siyasal, ekonomik, politik süreçlerine baktığımızda giderek aslında toplumu ikiye bölen ama aynı zamanda da toplumu özel olarak yoksullaştırma siyaseti izleyerek çok güçlü bir biat kültürünün de açığa çıkmasını sağlayan bir süreç inşa etti. Aynı zamanda da bu ülke ve dünya bir pandemi süreciyle de karşılaştı. Bu pandeminin hemen içerisinde sermayenin ihtiyaçlarını giderebilecek çok önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Yine emekçilerin alın teriyle oluşturulmuş çeşitli fonlardan, özellikle işsizlik fonundan sermayeye çok ciddi aktarımlarda bulundu. Diğer taraftan da yoğun bir enflasyonist politikalarla karşı karşıya kaldık ve bir yoksullaşma süreciyle çok uzun yıllar sonra çok önemli bir yoksullaşma süreciyle Türkiye halkları karşı karşıya kaldılar. Şimdi sevgili hocam, Türkiye'de resmi kayıtlara göre yaklaşık 17 milyona yakın SSK kaydı altına alınmış çalışan bir topluluk var. Bu topluluğun resmi kayıtlara göre %14'ü sendikalıymış gibi gözüküyor. Ama gerçek rakamlara baktığımızda da %7 civarında bir toplu sözleşme düzeneğine sahip bir pozisyonda bu emekçiler. Ama aynı zamanda da bu
düştü galiba.
O Kamil abi bağlanıncaya kadar ben devam tabii edeyim. Aslında tüm bu koşullar ortadayken emekçiler ve yoksullar ne oldu da AKP'den yana ya da işte mevcut bileşenleriyle birlikte iktidardan yana bir tercih yaptılar. Yani hiç mi farkında değillerdi yaşadıklarının?
Anlıyorum. Tekrar teşekkür ederim ben.
Evet, Kamil abi de bağlandı.
Evet, Salim bir kısmını tamamladı. Teşekkür ediyorum. Yani bu internet sürekli bir kopukluk gündeme getiriyor. Çok özür diliyorum. Başta Orhan Hocam olmak üzere izleyicilerimizden de. Şimdi doğal olarak bu %7'lik sendikal grubun da çok önemli bir kısmını zaten siyasal iktidarın yukarıdan aşağıya manipüle ettiği, aslında bu yapıları da işçiler üzerine bir tahakküm örgütü biçimine dönüştürdüğü, sermayenin bir tahakküm örgütü haline dönüştürdüğü bir sendikal hareketle de karşı karşıyayız. İstisnalar var tabii ki, mücadele eden sendikalarımız tabii ki var ama bunların sayısal anlamda baktığımızda da toplamı 40-50 bini geçmiyor maalesef. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar yoksullaşma, bu kadar alım gücünün düşürülmesi, ücret skalalarının neredeyse asgari ücret seviyesine indirgendiği bir ortamda AKP istisnasız bir biçimde bu seçimleri kazanmaya devam ediyor. Parlamento seçimlerinde kazandı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandı. Tabii kazanmasının çeşitli nedenleri de var, çeşitli manipülasyonlar, tehditler, baskılar, aklımıza gelmeyecek bir ton yaklaşımlarla öyle ya da böyle bu seçimleri alıyor ve görülüyor ki aslında emekçiler açısından da bu iktidarın yaklaşım tarzları değiştirilmediği müddetçe toplumda bunlara karşı çok güçlü bir örgütlenme gerçekleştirilmediği müddetçe sandıkla bu iktidarın gitmesinin de pek mümkün olmadığı da net olarak ortaya çıkıyor. Ama esas ilginç olan tüm bu süreçler yaşanırken emekçiler neden hala çoğunluklu olarak AKP iktidarına oy vermeye devam ediyorlar? Eğer uygunsa sizin için de buradan bir başlayalım hocam. Bir bu işçi sınıfının talihini biraz mümkünse yapalım. Bir cümle daha ifade edeyim müsaade ederseniz. Bu son 20 yılda neredeyse artık işçileştirecek kitle de kalmadı. Yani kırsalın tasfiyesiyle beraber zaten toplumun çok önemli bir kısmı şehirlere yığıldı. 8,5 milyonun üzerinde bir işçi kitlesi var. Ortalama yaşı 35 yaş ve altında bir geniş işçi kitlesi var. Yoğun bir hizmet sektörü uygulaması söz konusu ve çeşitli atlar altında da bir üretim ilişkisi gerçekleştiriliyor. Tüm bunları da birlikte değerlendirdiğimizde neden bu topluluk çok önemli bir kısmı tabii ki istisnaları var. AKP iktidarlarına oy vermeye devam ediyor.
Anladım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu imkanı tanıdığınız için. Sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Şimdi ben bir genel bir çerçeve çizerek başlayayım müsaadenizle. Elimden geldiğince. Tabii bunu söylemeden önce de ilk başta ifade edilmesi gereken sanırım şu. Yani bilimsel açıdan biz burada çok net tahliller yapmamız pek mümkün değil. Henüz her şey çok yeni, her şey çok sıcak. Bir takım detay düzeyinde verilere ulaşmamız söz konusu değil yani şu günler itibarıyla. Dolayısıyla birkaç ay sonra belki daha sağlıklı tahliller yapılabilir. Yani hangi emekçiler AKP'ye oy verdi, hangileri vermedi, hangi mahallelerde öne çıktılar gibi sorulara net yanıtlar verebilmek mümkün değil. Ama bir genel çerçeve çizmek mümkün, faydalı olabileceğini de düşünüyorum. Şimdi birincisi, şunu söyleyerek başlamakta bence fayda var. Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Yani emekçi kesimlerin, işçi sınıfının özellikle alt tabakalarının, yani yoksul emekçiler diyelim biz buna, sağ partilerle, özellikle de radikal sağ partilerle diyebileceğimiz. Burada milliyetçilik öne çıkıyor olabilir, dini vurgular, dincilik, gericilik öne çıkıyor olabilir. Ama bu Türkiye'ye has bir şey değil. Son yıllarda hem gelişmiş ülkelerde, yani emperyalist merkezler diyebileceğimiz yerlerde, hem daha böyle üçüncü dünya ile gelişmekte olan ülkeler diyebileceğimiz kategoriye giren coğrafyalarda bu tür bir eğilim var. İstisnaları da var ama bu eğilimin genel bir eğilim olduğunu söylemek bence mümkün. Yani Trump'ın ortaya çıkması, Amerika'da bir önceki seçim döneminde iktidarı alması bu durumla alakalı. Yani Trump'ın kitle tabanı da Amerikan işçi sınıfının, yani önemli bir kısmı beyaz işçi sınıfı. Fransa'da Macron'un iktidara gelişi biraz bunu anımsatır. Hindistan'daki iktidar mesela böyle bir iktidar, yani sağ bir iktidar, radikal sağ diyebileceğimiz, merkez sağın ötesine geçen bir sağcılık anlayışı var. Böyle bir iktidar. Avrupa'nın birçok yerinde farklı farklı nedenlerden dolayı radikal sağın iktidara geldiğini görüyoruz. İsveç bile sosyal demokrasiyle adı anılan bir ülkedir. Mesela şu anda iktidara radikal bir sağ parti geldi. Özetle böyle bir eğilim var. Şimdi bu eğilimlerin önce bir genel, yani Türkiye'ye has olmayan yönlerini de vurgulamak lazım. Çünkü bir ortak küme illaki var ülkeler arasında. Birbirleri arasında ortak yönler var. Şimdi birincisi, bu radikal sağın ortaya çıkıp emekçi kitlelerle buluşmasının nedeni, daha doğrusu niye başka birileri buluşmuyor da radikal sağ buluşuyor diye sormak lazım. Ya da merkez siyaset, merkez sol ve merkez sağ niye artık yoksullaşan emekçilere hitap etmiyor da radikal sağa hitap ediyor? Şimdi merkez siyaset, sol, merkez sol ya da merkez sağ olsun, bu emekçilerin, yoksullaşan emekçilerin sorunlarına çare bulmaktan uzak olduğu artık, nasıl diyelim, su yüzüne çıkmış bir realite. Şöyle ifade edeyim ben. Neoliberalizmin bir denklemi vardı. Yani 1970'lerin sonundan itibaren ortaya çıkan, 80'lerde tüm dünya genelinde kurumsallaşan, oturan bir sistemdi neoliberalizm ve bir denklemi var. Tabii çok kabaca söyleyeceğim ben bunu. Ekonomide liberalizm, yani serbest piyasa hukukunun alabildiğince tüm alanları kaplaması, siyasette de parlamenter demokrasi ya da temsili demokrasi. Şimdi bu 2010'lara kadar falan sanırım bir şekilde geliyordu ama 2010'lardan sonra dikiş tutmamaya başlayan bir denkleme döndü bu. Yani merkez siyaset artık yoksullaşan, yoksullaşmaktan inim inim inleyen, ekmek derdi olan bir emekçi kategorisine, bunu kabaca işçi sınıfının alt tabakaları diyelim, hitap edemiyor. Yani hukuk devleti dediğinde, liyakat dediğinde, demokrasi dediğinde bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunların bir faydasını görememiş. Bu kavramlar onun yoksullaşmasını engellememiş yıllar boyunca. Ve bir yerden itibaren de bu, tabiri caizse, bilince çıkmış bir şey. Birinci olarak bunu söylememiz mümkün. Peki bunun dışında, peki sol niye buna hitap edemiyor? Son yıllarda böyle bir durum da var. Yani 1970'lerdekinin aksine, 60'lardakinin, 70'lerdekinin aksine yoksullaşan kitleler ile sol sosyalist özneler arasında bir makasın açıldığını görüyoruz. Yani bu Türkiye'ye has bir şey değil. Bu da mesela Avrupa'da oldukça kritik bir şey. Sanırım şöyle bir şey var orada da. Tabii bunun uzmanı değilim ama solun genel öncelikleri arasında sınıf siyaseti mevzi kaybetmeye başladı. Tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Haksızlık olur. Burada bir samimiyetsizlik falan da aramıyorum. Ancak şöyle bir keşmekeş durum var. Yani sınıf meselesi, sınıfsal eşitsizlikler toplumdaki diğer eşitsizliklerle, diğer ayrımcılıklar arasından bir sorun haline geldi. Solun algılayışı böyle. Yani göçmenlerin yaşadığı eşitsizlik, kadınların yaşadığı eşitsizlik, işte farklı cinsel yönelimleri olanların yaşadığı eşitsizlikler, çevre sorunu, diğer kimlik sorunları gibi bir sorun haline geldi sınıf sorununda, sınıf meselesi de. Ayırt edici özelliği yok. O yüzden bu böyle çok yönlü bir söylem çeşitliliği olan sol özneler, sosyalist özneler de sanırım kendi ülkelerinin işçi sınıflarının en yoksullarına hitap edememeye başladılar. Yani temel derdi, ekmek derdi olan, bölüşüm kavgası olan bir sınıfa, bir sınıfsal kesite eskiden hitap edebildiği kadar kuvvetli hitap edememeye başladılar. Orada da böyle bir sorun var. Radikal sağ ise bunu başarıyor sanırım. Türkiye üzerinde, AKP'de de bu var. Yani insanı ekmek derdiyle, en temel derdiyle yakalıyor. Yani o soruna en çok hitap eden, söylem düzeyinde en azından. Pratikte de var bunun karşılığı ama radikal sağ. Yani kimlik sorunlarına böyle eğilmiyor. Hatta o kimlik sorunlarını düşmanlaştıran, kutuplaştıracak şekilde yeniden yorumlayabiliyor, kendisine tahvil edebiliyor. Siyaseti birazdan açıklamaya çalışacağım. Ama özetle yakalıyor yani şeyi. İşçi sınıfının, en yoksullarının temel derdini, ekmek derdini yakalıyor. Bunu bazen sosyal yardım mekanizmalarıyla yapıyor, başarıyor. O bağı kuruyor. Bazen hamasi söylemlerle başarıyor. Ama başarıyor. Bu Avrupa'da da öyle. Bunu bu şekilde ifade etmekte sanırım yarar var. Ve biraz önce söylediğim bu neoliberal denklemin dışına da çıkıyor. Yani o denklemi deliyorlar biraz. Şimdi o denklemin emekçilerin yoksul kesimlerine hitap etmediğini ifade etmeye çalışmıştım ya. Şimdi bu radikal sağın şöyle bir şeyi var. Kural hukuk tanımadığı için mesela bu enflasyonist büyüme sırasında aynı zamanda emekçilerin gelir kayıplarını telafi edici, bir kısmını en azından telafi edici, mesela sıkı para politikalarını falan umursamayan ücret zammı politikası güdebiliyor. Veya neoliberal düsturun temel şeyi mesela sosyal harcamaların kısılmasıdır. Ama bu radikal sağ ya da işte Türkiye'de AKP iktidarının örneğini falan düşündüğümüz zaman sosyal harcamaları arttırabiliyor. Tabii ki kendi siyasal konumunu, siyasal iktidarını tahkim etmek için yapıyor bunu ama yapıyor. Bunları ifade etmekte bence fayda var. Tabii bu, peki bunu sağ yapan ne? Yani şu haliyle baktığımızda radikal sağın yaptığı hiç de kötü bir şey değil. Yani sosyal yardım mekanizmaları, sosyal koruma mekanizmaları geliştirmek, ücret zamları yapmak, bunlar hiç kötü bir şey değil kendi içinde. Yaptığı şey ne? Yani bunu solun yapması gerekenden farklı yaptıkları şey ne? O da şu, şimdi bir kutuplaşma siyaseti güdüyor. Çok kuvvetli bir kutuplaşma siyaseti güdüyor. Bunu da başarıyla yaptığını, çok güçlü bir hegemonya tesis ettiğini söylemek mümkün. Şimdi yoksullaşan kesimlerin, yani bu işçi sınıfının en alt tabakaların önüne yine yoksullaşan, işçi sınıfı kadar, işçi sınıfının alt tabakaları kadar olmasa da yoksullaşan, yani o yoksullaşma dalgasından zarar gören ve yoksullaşmanın da dolayısıyla müsebbibi olmayan bir kesimi onların önüne yem olarak atıyor. Yani bir kutuplaştırma siyasetini böyle yapıyor. Mesela toplumdaki belli kesimleri, işte Türkiye'de mesela eğitimli, yine işçi sınıfı diyebileceğimiz, ücretli çalışan yoğunlukta olan eğitimli, kentli emekçi sınıfları, işte doktorları, öğretmenleri, anlatabiliyor muyum? Daha böyle işçi sınıfının alt tabakalarına göre hali vakti biraz daha yerinde ama yine emek gücünü satmak zorunda olan emekçi kesimleri onun rakibi gibi, onun düşmanı gibi gösteriyor. Ve bunu başarıyla yürütüyor. Bu da mesela AKP'ye has bir şey değil. Onu işte esas bu işin tırnak içindeki ustası mesela Margaret Thatcher, işte meşhur Demirley'di ve İngiltere'de bunu hayata geçiriyor. İki uluslu toplum projesi diyor mesela, Jessop diye bir siyaset bilimci var buna. Bu şöyle bir şey, toplumu ikiye bölüyor kategorik olarak, bizden olanlar ve olmayanlar. Ve o en yoksulları kendisinin tarafını gösteriyor ve sizin bu halde yaşamanızın sebebi işte ayrıcalıklı olan bir kesimdir diyor. Ve o kesimde işte bizim biraz önce tanımladığımız beyaz yakalı kesimler ve İngiltere üzerinde mesela sendikalı kesimlerdi. Yani sendikalar, sendikalı işçiler, yoksulluk varsa, enflasyon varsa bunlar hiçbir şeyden vazgeçmediği içindir diyordu. Türkiye'de de benzer şeyler var. İşte doktorun, öğretmenin konumu, o görece ayrıcalıklı konumu, imtiyazlı konumu sanki yoksulluğun esas sebebiymiş gibi, o şeyin, nasıl diyelim, zor durumda olan işçi sınıfının fellek fellek aradığı düşmanı orada somutlamaya çalışıyor. Bunu bir takım hamasi söylemlerle yapıyor. Siyasi beceriyle yapıyor açıkçası. Ama bir taraftan da beceriyor diyebiliriz bunu. Mesela şu ücret politikalarında da var. Yani bu sadece bir hamasi söylem de değil. Şimdi bu hamasi söylem çok önemli ama mesela Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu haline getirilmesi, asgari ücretin bir ortalama ücret haline getirilmesine biraz bu yönden de bakmak gerekir. Şimdi asgari ücretle çalışan emekçilerin ile AKP daha çok ilişkilenmiş bir siyasi parti. Ama ücret düzeyi daha yüksek olan kentli emekçiler ile ise siyasal ilişkisi daha şey, zayıf. Böylece bu realiteden hareketle asgari ücretlileri diğer ücretlere karşı koruyan, kollayan bir siyaset güdüyor, izlenimi veriyor. Yani sizin haminiz benim diyor asgari ücretlere ve bu karşılık da görüyor. Böyle bir yarılma politikası olduğunu söylemek mümkün. Yani emekçi sınıfını kendi içerisinde ikiye bölüp bir tarafını kendinden, bir tarafını düşmandan yana gösterebiliyor. İşin ilginç tarafı bu hegemonya kurma şeyi ne sermaye sınıfı içinde de yapıyor AKP. Bunu herhalde becerebilen belki ilk Burjuva Partisi olabilir Türkiye'de başarıyla. Yani geleneksel sermaye diyebileceğimiz İstanbul sermayesi, TÜSİAD sermayesine bir alternatif türetebildi. Kendisine daha yakın TÜSİAD sermayesinin lokomotifleri kadar büyük olmayan işte inşaat sektörüyle özdeşleşmiş, KOBİ'lerle özdeşleşmiş bir sermaye grubunu önemini arttırıyor.
Sanayi bölgelerindeki etkinlikleriyle.
Evet hocam, kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle Anadolu sermayesi dediğimiz şey böyle bir şey. Dolayısıyla hem işçi sınıfı içerisinde hem burjuvazinin içerisinde belli kesitleri tabiri caizse kopartıp bu Gramsci'nin tarihsel blok dediği şeyi çok başarıyla yapabildiğini söyleyebiliriz AKP'nin. Tabii bunu yaparken bir takım araçlar kullanıyor. Yani sosyoekonomik araçlar var, ideolojik politik araçlar var. Şimdi sosyoekonomik araçlardan bahsetmemiz gerekirse orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor sanırım. Biz galiba bazı şeylerde yanılıyoruz. Yani bu yoksullaşmanın, enflasyonist iktisadi büyümenin zannettiğimiz kadar etkisi elbette kötü ama zannettiğimiz kadar galiba yıkıcı değil. Ya da en azından Türkiye'nin belli coğrafyalarında bunun etkisi son derece sınırlı kalıyor olabilir. Şimdi mesela bunu nasıl genelleyebiliriz? Mesela sosyal yardımlar üzerinden genelleyebiliriz. Ücret artışları bağlamında değerlendirebiliriz. Mesela Aziz Çelik Hoca'nın Bir Gün gazetesine yazdığı son bir yazı var. Boş tencere temalı. Şimdi orada yapılan bazı sosyal koruma önlemlerinden bahsediyor hoca. Bazıları gerçekten çarpıcı. Yani mesela onları şimdi hata yapmamak için okuyacağım. Mesela 2022 yılı itibariyle tüm sosyal yardımların tutarı 152 milyar. Bu ciddi bir mevzu, ciddi bir meblağ. Çünkü sanırım aynı yıl yani 2022'de gayri safi milli hasıla gelir cinsinden 15 trilyon falan. Yani %1'i. Bu yüksek bir. Ve bu sadece sosyal yardımlar. Bunu sosyal koruma bağlamında yani içerisinde sosyal güvenliği falan filan da aldığınız zaman sanırım 2021 yılı var en son. Onda %10 civarında. Yani gayri safi milli hasılanın %10'u sosyal korumaya gidiyor. 2021 son TÜİK verileri. Her neyse daha pratik şeylerden bahsedelim. Mesela 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi sosyal yardım uygulamaları var. Bunların çok süratle arttırıldığını görüyoruz. Sanırım biri 40 kat, biri 70 kat artmış son yıllarda. Son 20 yılda yani AKP iktidarı boyunca. Bunlar önemli sosyal koruma mekanizmaları olarak düşünülebilir. Daha çarpıcı olan da meseleyi daha sınıfsal açıdan anlamak için daha çarpıcı olan bir şeyden de bahsedelim. Mesela AKP'nin son 2-3 yılında gayri safi katma değer içinden iş gücü ödemeleri düzenli olarak azalıyordu. Son 2-3 yılda. Hatta bu son 2022 yılının son çeyreğinde yani Ekim-Kasım Aralık aylarını kapsayan son çeyrekte %25 civarına düşüyor. Sermaye payı ise %50'nin üzerine çıkıyor. Ancak bu son 2023'ün ilk çeyreğinde yani geçtiğimiz Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılan hesaplamalara göre iş gücü ödemelerinde kayda değer bir artış elde ediliyor. Yani iş gücü ödemelerinin payı %25'ten %38'e çıkarılıyor yeniden. Sermayenin payı azaltılıyor. Bu bir seçim ekonomisi yani bahsetmeye çalıştığım şey. Bu 3 ayda ücret artışları bunda faktör ve en önemli faktörlerden biri EYT'lerin durumu. Bütün bunlar yani devlet mekanizması aracılığıyla bir seçim ekonomisi aracılığıyla emekçilerin lehine bir yeniden bölüşüm geçici elbette geçici bir süreliğine yapıyor bunu. Bunu başarabiliyor yani kudretli bir devlet gücü olduğundan bunu başarabiliyor. Yani bir maddi temeli var işçi sınıfının hala AKP ile ilişkilenmesinde. Bir de şimdi bu işin devlet boyutu, devlet merkezli sosyal yardımlar, sosyal koruma önlemleri falan. Şimdi bir de başka bir mevzu var. Yani Türkiye'de yoksulluğu, enflasyonu, kira artışlarını İstanbullu emekçiyle Bayburtlu emekçi, Yozgatlı emekçi aynı yaşamıyor. Hakkari'li emekçi aynı yaşamıyor. Yani hayat kırsalda, taşrada hala bir takım nasıl diyelim destek mekanizmaları aracılığıyla proleterleşmeye, mülksüzleşmeye direniyor. Bunu sanırım bir öz eleştiri olarak da söyleyeyim ben. Yani proleterleşme eğiliminin genel eğilimine bakıyoruz. Evet bardağın bir tarafında bu var. Madalyonun bir yüzünde bu var. Müthiş bir işçileşme var. Türkiye toplumunun %70'i işçi. Emek gücünü satmak zorunda olanlar ya da geçmişte satmış olanlar. Ve fakat bunun bir takım sadece buraya baktığımız zaman bazı şeyleri galiba ıskalıyoruz biz. Mesela şunlardan bahsediyorum. Hala bir ayağı kırsalda olan bir emekçi toplumu var Anadolu'da. Yani Karadeniz'de fındığı olan, çayı olan, anlatabiliyor muyum?
Doğu Anadolu'da. Orta Anadolu,
evet hocam, evet
Nevşehir,
hocam,
kesinlikle. Aksaray, Konya.
Değil mi? Hala bir kırsal ayak var. İşte Doğu Anadolu'da ise bal olur. İşte ne bileyim Ege'de ise üzüm olur. İç Anadolu'da dediğiniz gibi bu durum çok kuvvetli. Dolayısıyla bir destek mekanizması işliyor. Şimdi böyle olmasının yanına ayrıca mesela yine geleneksel değerlerden hareketle, geleneksel aile yapısının getirdiği bir takım şeyler var. Yine proleterleşmeye ve mülksüzleşmeye direnen. Çocuk bakımını eğer anne çalışıyor, zaten şunu söyleyelim, kadınlar hala istihdamda, istihdama katılma oranı %30. Yani bu çok ciddi bir şey. Proleterleşmenin önünde çok ciddi bir engel. %30 çok çok sınırlı bir şey. Eğer kadın çalışıyorsa da çocuk bakımı mesela anneanneler, babaanneler tarafından üstleniliyor hala Anadolu'da. Büyük şehirlerde de öyle. Bizim de öyle mesela büyük ölçüde. Şimdi dedeler işte çocuğu gezdiriyor. Yani bir kreş masrafından kurtarıyor ailesini. Bunun dışında yine bu konuda söylenebilecek bir şey, belki en çarpıcı verilerden biri mesela özellikle son aylarda, aylar için çok daha çarpıcılığı artıyor, kira meselesi. Şimdi mesela Diskar'ın yaptığı son araştırma, Türkiye'de işçi sınıfının görünümü yönelik son araştırmaya göre, Türkiye'de yanlış veri vermeyeyim, yanlış veri vermeyeyim, tam veri söyleyeyim ben size. Şimdi kira, işçi sınıfı içerisinde kirada kalanların oranı yıldan yıla sürekli artıyor. Ve fakat hala %53 civarında. Düşünün yani bu şu demek, %45 civarı bir ev sahibi olma durumu var. Yani işçi olup da oturduğu evin sahibi olma durumu var. %4 gibi falan da kiracı evin oturduğu evin sahibi olmayan ama kirada ödemeyen bir toplam var. Yani babasının evinde kalan, annesinin evinde kalan gibi. Şimdi buraya baktığımız zaman neredeyse kafa kafaya, yani işçi sınıfının içerisinde olup da kira gibi bir sorunu tırnak içerisinde olmayan bir %50 kesim var. Dolayısıyla bu tür sorunları aşan emekçiler için içinde yaşadığımız sürecin yoksullaştırıcı etkileri bizim zannettiğimiz kadar ya da özellikle ana akım muhalefetin altını çizdiği kadar, çünkü başka bir şey yapmak istemiyorlardı zaten, çizdiği kadar yıkıcı değil galiba. Yani seçim sonuçlarını biraz buna yormak mümkün gibi geliyor bana. Bunun dışında ideolojik politik araçlardan da var. Devam edeyim mi? Acaba siz bir şey yapmak ister misiniz? Sormak ya da...
Şöyle yapalım hocam. Tabii ki devam edin ama Salim herhalde bir şey soracak.
Lütfen tabii.
Bir Salim'e söz verelim. Ondan sonra devam edin hocam. Sonra benim de tabii ki bir sorum olacak. Salim buyurun.
Lütfen, böyle daha iyi olur.
Ben aslında hocamın son söylediklerine birkaç ilave yapmak istiyorum önce. Örneğin 20 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşıyor. Yani hane olarak toplamı. Seçimlerden önce, daha doğrusu seçimlerden 10 ay evvelinden başlayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 4060 çalışanı sanıyorum. 6 milyon evi gezmiş. Bunlardan 4,5 milyonuna çeşitli yardımlar, sosyal yardımlar yapılmış. 3,5 milyonla yanılmıyorsam nakit yardım yapılmış. Şimdi bunlar önemli göstergeler ve belki de hocamın söylediğine bir ek de şöyle yapmak lazım. Özellikle Anadolu için, yani kırsal diye tabir edebileceğimiz yerler için bir emekli maaşı varsa, bir de asgari ücretli çalışan varsa veya bir sosyal yardım alan varsa, şu an metal iş kolunda bile birçok yerde çalışan bir işçinin maaşından daha fazla tarif ederken bir toplam üzerinden tarif ediyoruz. Yani kişi başı gelir, emek sermaye arasındaki üretim ilişkileri ve bölüşüm ilişkileri üzerinden toplam dağılıma bakıyoruz. Diyoruz ki yoksullaşıyoruz. Evet, yoksullaşıyoruz. Fakat Anadolu'da yoksullaşma olarak algılanmıyor. Bu halen daha işte hocamın proleterleşememe durumu veya proleterleşmeme durumu dediği belki de böyle bir şey. Örneğin bunu çok sıkça şeyden görürüz. İşte 12-13 bin lira alan bir çalışan ücret zammı talep ettiğinde hemen asgari ücretli bir çalışan ben 8500 lira alıyorum şükret diyerek bir tepki de geliştiriyor durduğu yerden doğru. Ve AKP aslında bunları gözetiyor. Örneğin Güneydoğu'ya, işte Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya asıldığı kadar seçimlerde, çaba gösterdiği kadar ben büyük şehirlerde, daha doğrusu yani bu proleterleşmenin biraz daha, sendikal hareketin biraz daha yoğun olduğu yerlerde aynı oranda asılmadığını düşünüyorum. Yani yerel seçimler bir istisnadır buna. Çünkü oy dengeleri açısından baktığında, ki öyle çıktı zaten, yani asıl proleterleşmenin, sendikal hareketin güçlü olduğu yerlerde, bizim de her hafta eylem saydığımız noktalarda AKP oy alamazken, hiç eylem olmamış bugüne kadar, en azından programımız açısından takip edebildiğimiz yerler açısından baktığımızda, hiç eylem yaşanmamış yerlerde AKP fark atmış. Zaten oralarla aldı seçimi. Şimdi bunları da belki görmek lazım. Yani önümüzdeki dönemlerde, çünkü bir sosyolojik yapı, belki de işte zaman zaman değindiğimiz sosyologların, psikologların, antropologların falan da sahaya inip solun, emek ve sınıf siyaseti açısından bakanların nerelerde eksik kaldığını, nerelerde hangi söylemleri, hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini falan tespit etmeli diye düşünüyorum. Ama işte hocam, aslında bunu seçimlerden önce CHP de dahil, yani sınıfsal açıdan söylemiyorum CHP de dahil de, ama en azından içinde sosyal demokrat, biraz daha sola yüzü dönük çok sayıda insan var. Bunlar da görüyordu ki aslında Kılıçdaroğlu'nun depremde işte evi yıkılanların konutlarını ücretsiz yapacağız demesi, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız demesi, işte bir cumhuriyet altınıydı sanıyorum, bir cumhuriyet altını veya karşılığı TL cinsinden hiçbir evin bunun altında ücret veya geliri olmayacak gibi bir takım önermeler de bulundu ama ikna edemedi. Yani daha başka şeyler de var aslında. Önerileri de vardı. Yani kısmen ekonomik temelli ama sınıfa da dönük.
İnternet çalışmıyor ki.
İkna edemedi. Bunlar acaba yani niye etkili olmamıştır seçmen gözünde? Örneğin yani daha somut olması için. Şimdi deprem bölgesinde iktidar konut yapacak. Son açıkladığı, ben yanlış hatırlamıyorsam, %50'sinin ücretini alacak ev sahibi olacak olan kişi de, diğer %50'yi de devlet karşılayacak. Bu koşullarda şu anki durumda kredi de çekeceğini varsayarak 2,5 milyonun altında, yani liranın altında hiç kimse bir ev sahibi olamayacak. Bu bile Kılıçdaroğlu'nun herkesin evini devlet yapacak vaadini mesela geçersiz kıldı. Yani bunun şeyi ne ilişkin bir düşünceniz var mı? Yani niye böyle oldu?
Şöyle bir şey diyebilirim ben buna. Tabii ki bunun tam nedenini bilmek çok mümkün değil ama şöyle bir genel şey söylemek bence mümkün. Şimdi dediğiniz gibi tam da o şeyler, vaatler, CHP'nin o vaatleri AKP'nin yapmayı vaat ettiği şeylerin çok ötesinde aslında. Daha sosyal koruma kapsamı daha geniş. Emekçinin üzerine çok daha az yük bindiren ya da hiç bindirmeyen sosyal koruma önlemleri. Diğer vaatleri de öyle zaten. Mesela bayram ikramiyeleri olsun, emekli ailenin asgari ücret düzeyine çıkarılması olsun falan filan. Bütün bunlar daha yükseğini öneriyor. Ama bu sanırım halkta ya da emekçi sınıfların özellikle yoksul kesimlerinde şöyle bir şeye tekabül ediyor. Yani bunun ideolojik politik nedenleri de var ama ekonomik anlamda ya da CHP örgütsüz, yani gerçekçi görünmüyor sanırım bu söyledikleri. Vaadin büyüklüğünden değil, bakın yanlış anlaşılmak istemem. Hani çok büyük şey atıyor kafadan, uyduruyor, nasıl yapacaksın, nerede kaynak bağlamında değil. Yani CHP Anadolu'nun birçok kentinde, yani tam da bu sorunlarla yüzleşen insanların şeyinde benim anladığım kadarıyla yok. Yani bir örgütlenme sorunu var. AKP'nin tam aksine. AKP bu milli görüş geleneğinden gelen o siyasal kabiliyetiyle diyelim, 1990'larda belediye seçimlerinden gelen falan filan, refah döneminden gelen, toplumun böyle kılcal damarlarına hükmeden, oralarda yaşayan, insanların gündelik yaşam pratiklerine değen bir siyasal yapı. CHP böyle değil, anlaşılan o. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu geleneksel bir şeyden söylemiyorum. Hani geleneksel güncel siyasetteki ezberlerden hareketle söylemiyorum. Mesela Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi, hatta anket sonuçlarına falan baktığımızda işte 15, yani 20 gün öncesine gidelim, muhtemelen kazanıyor gibi düşünüyordu herkes Kılıçdaroğlu'nu. Mecliste de Millet İttifakı ya çoğunluğu alacaktı ya da işte Emek Demokrasi İttifakı ile birlikte çoğunluğu alması bekleniyordu. Ama şimdi bu kadar iddialı bir siyasi partinin Anadolu'nun belli kesimlerde müşahit bulamayacak kadar örgütsüz olması, sandık görevlisinin olmaması bence bunu gösteriyor. Yani o mesele sadece sandık güvenliği meselesi değil. Yani bir sandık görevlisi bulamama meselesi sandık güvenliği meselesi değil. Bir müşahit bulamama meselesi sandık güvenliği meselesi değil. Islak tutanağa erişememe meselesi seçim güvenliği meselesi değil. Elbette öyle de bence o bir sonuç. Asıl sonuç olmamak, örgütlü olmamak. Yani bu çok şey bir şey. O yüzden örgütsüzseniz, insanların karşısında ete kemiğe bürünen bir varlık değilseniz, her şey formaliteden ibaretse, tabii ki her yer için söylemiyorum ama Anadolu'nun belli yerleri sanırım böyle hakikaten. İnsanlar da buna sanırım şey yapmıyor, gerçekçi bulmuyor ve kulak asmıyor gibi geliyor. Elbette ideolojik politik nedenleri de var bunun. Hamasi söylemler, devlet gücünü kullanma, yalan propaganda, bütün bunlar var. Ama eğer bir işin maddesine bakacaksak sanırım böyle bir şey var Salim Hocam.
Şimdi sevgili hocam, aslında son yıllara baktığımızda gayri safi milli hasılanın paylaşım oranlarına falan baktığımızda giderek belli bir sermaye grubunda toplanan daha az sayıdaki insanın çok daha fazla bir sermaye birikimi sağladığı ama toplumun çok önemli bir kısmı geçmişte, yani çok değil 3-5 yıl öncesi ne oranla bilen çok ciddi anlamda gelirinin düştüğü de çok net görülüyor. Yani bir taraftan sosyal politika uyguluyor ama yani örneğin geçmişte kamu ağırlıklı bir çalışma söz konusuyken yaklaşık 3 milyona yakın insanın sendikalı ve bir toplu sözleşme düzenine sahipken elde etmiş olduğu inanılmaz, bugünle kıyasladığımızda inanılmaz o toplu sözleşmelerle elde edilmiş, mücadelelerle elde edilmiş bütün haklar tırpanlandı. Yani bugün geldiğimiz noktada sosyal haklardan doğru dürüst, mesela eskiden örnek vermek için söylüyorum, sadece Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışan işçilerin yaklaşık 16 kalem sosyal hakları varken bugün dağıtım şebekelerinde zorunlu olarak bir yemek ücreti, bir de yol parası var. Başka sosyal hak yok. Yani doğal olarak asgari ücret seviyesine çekilen bir sistem uygulaması var ama aynı zamanda da inanılmaz bir geçmişten gelen kazanılmış hakların gaspı söz konusu. Doğal olarak kamunun tasfiyesiyle birlikte de güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması, taşeron sisteminin alabildiğine yoğunlaştırılması ama aynı zamanda taşeron sistem üzerinden kitleler üzerinde bir denetim mekanizmasının da oluşturulmasını beraberinde getirdi. Şimdi bununla birlikte aslında bir yıllık totalda herhangi bir sosyal politikalar çerçevesinde bir haneye yaptığı yardımın toplamı diyelim 100 liraysa, aslında elinden geçmişten kazanılmış hakları da dikkate aldığında elinden aldığı 900 lira para var. Yani 900 lirasını gasp edip sonra mal bulmuş magribi gibi bir 100 lirayla onları o sosyal politika içerisinde hapsettiriyor. Şimdi sizin verdiğiniz rakamlar büyük rakamlar. Sosyal politikalara harcanan rakamlara falan baktığımızda da bu toplumun belli bir kesimine iyice yoksullaştırılmış ama kendini biat etmiş toplumuna yönelik, biat ettirilen topluma yönelik ve o taşeron sistemiyle birlikte de denetim altına aldığı unsurlara yönelik bir yardım politikasının, bir sosyal politikanın uygulandığı gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bunu ilişkin ne demek istersiniz?
Tabii orada şöyle bir şey var. Yani şimdi bu eskiden kamu bazlı örgütlenmelerin öne çıktığı dönemde, o dediğiniz gibi sosyal hak kalemlerinin çok olduğu dönemde bütün bunlar hak temelli bir şeydi, dağıtımlardı. Yani devletlu bağışlamıyordu, cülüs dağıtır gibi dağıtmıyordu. bir hak temelliydi. Yani işçiysen, bilmem ne kurumunda çalışan bir işçiysen belli haklarınız vardı ve o haklarınızı talep ederdiniz. Şimdi neoliberalizm bu hakları tasfiye etti. Yok artık. Yani sosyal harcamalar kısıldı, örgütler dağıtıldı vesaire. Şimdi nesnellik bu haline gelince, yani işçi sınıfı orada yeterli direnişi gösteremeyince ya da gösterip yenilince diyelim, yenilince orada artık bir tabiri caizse sıfırdan başlama söz konusu oldu. Bu bugün sosyal yardım alan kesimlerin tarihsel arka planına baktığımızda önemli bir kısmının sınıf mücadelesi deneyimden gelmeyen kesimler olduğunu da söyleyebiliriz. Yani hem yeni işçileşmiş olabilir, genç işçi olabilir ve onlar zaten eski sistemin, eski dönemin hiç sefasını sürmemişler zaten. Evet, hiç sefasından sürmemişler. O yüzden içinde yaşadıkları cefa birazcık bir şey gördüklerinde oradan yürüyorlar. Alternatifi de göremeyince oraya tutunuyorlar sanırım. Yani tabii bunu çok net yanıt verebilmek mümkün değil ama böyle bir şey sanırım mümkün ve çok güçlü bir hani cemaat, tarikat ağları, yerel dinamikler, bütün bunları da eklemek lazım sosyal yardım ağlarına. O klientelist ilişkiler, nepotizm, patronaj hepsi elbette tırnak içinde söylüyorum başarıyla yürüttükleri bir sosyal yardım ağı sistemi.
Bu aynı zamanda da bir rıza kültürünün toplum tarafından kabullenişinde.
Kesinlikle bir rıza, bir biat kültürünü biraz böyle işte o mutualist bir ilişki bu. Biraz karşılıklı bir ilişki. Elbette emekçilerin aldığı şey çok az ama bir şeyler de var. Yani oğluna iş bulmak için işte AKP il başkanlığına gidersiniz, ilçe başkanlığına gidersiniz. Kızınızın çeyizini düzmenizde o yardımcı olur. İşte yatalak bir ana babanız varsa o oradan bağ kurarsınız. Yani o toplumun kılcal damarlarında gezinme, örgütlü olma dediğimiz şey sanırım biraz burada devreye giriyor.
Evet. Hocam dilerseniz ikinci bölüme geçelim. Şimdi 5 yıl eğer bir erken seçim meşim olmazsa çeşitli tabii senaryolar ortalıkta dolanıyor. Yani bu siyasal iktidarın ömrünün en fazla 1-1,5 yıl olabileceği, 2 yıl olabileceği, bu ekonomik gidişatın altından kalkmalarının mümkün olmadığı, hatta toplumun bir kısmının da aslında iktidar değişikliğiyle gelecek olanın zaten altından kalkamıyor, kendi pisliğini kendisi temizlesin deyip bir miktar da oy bu nedenle verildiği şeklinde çeşitli rivayetler de olmakla birlikte aslında genel olarak emekçileri, yani daha doğrusu özel olarak emekçileri ama genel olarak Türkiye halklarının önümüzdeki süreçte ne bekliyor sizce? Emekçiler nasıl bir süreçle ağırlıklı olarak karşılaşacaklar? Buna ilişkin belki çok erken bir konuşma ama biz yaklaşık son 1,5 aydır genellikle seçim ve emekçilerin pozisyonunu tartışmaya çalıştık. Bu seçim sonrası ilk programımızda da aslında daha taşlar tam yerine oturmasa bile ama olası bir takım şeyler var. Beklentiler ya da çeşitli olasılıklar bugüne kadarki uygulamalardan yola çıkarak çeşitli olasılıklar da gözüküyor. Ne bekliyor emekçileri ve Türkiye halklarını?
Ya tabii gerçekten çok kestirmesi çok zor bir şey bu. Net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bugüne kadarki olanlardan sanırım bundan sonra olacaklara dair bir çıkarım yapmak mümkün olabilir. Onu şöyle başlamak lazım. Bir kere ben şey hiç katılmıyorum. Yani bugüne kadar hiç olmadığı için katılmıyorum. Yani işte bir yıl siyasi ömürleri var. Ekonomik kriz gelecek, bunları götürecek. İşte kendi yaptıklarının bedelini de ödesinler bakalım. Fatura onlara kaldı, yıkım onlara kaldı. Bunlar gerçekçi değil. Bunlar biraz böyle daha düzen muhalefetinin diyelim beslediği bir algı. Bu olmuyor. Yani bence yönetilemeyecek bir yoksulluk yok. Türkiye bunu, AKP bunu çok başarıyla yönetiyor. Tabii ki çok ekstrem şeyler olabilir. Savaş olur. Yani çok daha kötü şeyler olabilir. Ama sırf ekonomik dinamiklerle böyle bir şey olmaz. Ben bunu gerçekçi görmüyorum yani. Kısa vadede de yani bir 5 yıl sonrasını eğer bir kısa vade tanımlayacaksak emekçilerin lehine bir gelişme de yani olabileceği kanaatini ben değilim. Yani o anlamda kısa vadede gayet kötümserim. Şöyle bir şey görüyorum bugünkü çıkarımlardan. Yani işçi sınıfının, emekçi sınıfların içerisinde daha çok var olmaya devam edecek bence. Sağ, radikal sağ. Bu AKP olmayabilir ama AKP'nin boşalttığı yeri işte duruma göre MHP, duruma göre yeniden Refah Partisi dolduruyor. Türkiye'nin sosyolojisinin şu anki karşılığı bu. Öte yanda da mesela muhalefet, ana akım muhalefet yani ana muhalefet, Millet İttifakı diyelim. Oradaki bir dağılmadan ya da oradaki bir savrulmadan da daha böyle işte Zafer Partisi gibi partilerin bir takım güç devşirebileceği kanaatindeyim. Yani her ikisi de işçi sınıfının bileşeni olan belli kesimlerin radikal sağ içerisinde işte biri daha dinci gerici, biri şöven milliyetçi bir şeye savrulabilir gibi geliyor bana. Çünkü alternatifini ben çok göremiyorum. Yakın dönem için söylüyorum. Ama orta vadede, uzun vadede bambaşka şeyler olabilir. İşte bugün sizin işte her programda bahsettiğiniz o işçi direnişleri, tekil işçi direnişleri, eylemliliklerin bir ortak kanala akması durumunda, bir birleşik işçi hareketinin ortaya çıkmasının dinamikleri oluşursa, o sağa yönelen işçilerin, emekçilerin başka bir yere yönelmesi de mümkün olabilir. Ama bunu kısa vadede olabileceğine dair benim gözlemlerim o yönde değil en azından. Çünkü dar pratikçilik de yapmamak lazım. Yani tekil işçi direnişlerinden büyük sosyolojik çıkarımlar, büyük siyasal çıkarımlar bir nüvesi yoksa elbette bence yapmamak lazım. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında yine olumsuz anlamda çok örgütsüz bir emekçi sınıfı var sizin dediğiniz gibi. Yani sendikalı olan, toplu iş sözleşmesi kapsamında olanlar artık o kadar daraldı ki neredeyse bir işçi aristokrasisine denk gelecek şekilde yer alıyorlar. Burada bunun da şeyi var. Ne diyelim? Yeri var bu söylediklerimde. Ama orta ve uzun vadede bambaşka şeyler olabilir. Mesela tekil bir örnek ama geçen bir araştırmada gördüm. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı çıkışta işte aldığı oyların %10'undan biraz aşağısı sanırım bir önceki seçimde AKP'ye verilen oylardanmış. Bu muhtemelen emekçi temelli bir oy. Yani oralarda bir takım dinamikler var ama o dinamikler bir ateş var ama ya da bir kıvılcım var ama o kıvılcım bir saman alevi midir yoksa bir çoban ateşi midir? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz gibi geliyor bana. Bunları söyleyebilirim. Bir de tabii yani bu Birleşik İşçi Hareketi ortaya çıkmazsa kısa dönemde ya da orta dönemde ne olur? O zaman da sanırım şöyle bir şey var. Yani işçi sınıfının en genel anlamda Türkiye emekçilerin 3 ayrı kategoriye siyasal anlamda dağılmış gibi görünüyor. Yani tabanda bir işçileşme, kardeşleşme pratiklerinin olduğu durumlarda bu 3 ayrı kümenin hiçbir önemi yok. Biz bunu tekel direnişinde gördük. Ama bu yoksa 3 ayrı kümeye dağılmış durumda gibi. Yani 3 ayrı siyasal alana dağılmış gibi, siyasal tercihe dağılmış o partilerin ya da ittifakların seçmeni olmuş gibi. Yani mesela Kürt işçiler, Kürt siyasal hareketinin ya da HDP'nin merkezinde olduğu bir siyasallaşmaya yöneliyorlar. Uzun yıllardır böyle. Kürt olmayan işçi sınıfının en alt tabakası olan işçiler, kırsal taşra ağırlıklı ve artık bir sosyolojik realite olan göçmen işçiler, AKP ve Cumhur İttifakı'nın tabanı gibiler. Bunların dışında kalan, yani daha görece refah düzeyi görece iyi olan ama yine emekçi kesimler içerisinde yer alan beyaz yakalılar, proleterleşmiş ya da proleterleşmekte olan beyaz yakalılar ve bir de tabii Alevi yoksulları da CHP'nin veya CHP'nin solundaki sol sosyalist örgütlenmelere meyletmiş durumdalar. Bir hani tabanda örgütlenmenin dışında bir siyasal öznenin bu ayrımları gözeterek bir tercihte bulunması gerekebilir. Yani bunu tabii şimdiden çok farazi bir şekilde söylüyorum ama ya da bugüne kadar yapılandan daha farklı bir tercih yapılmak zorunda kalınabilir. Şunu söyleyebilirim ben hani baktığım zaman bu üç siyasal küme içerisinde hali hazırdaki partilerle ilişkilenme düzeyi, bağı en zayıf olan kesim 3. kesim. Yani bu kent emekçilerin CHP ile ve diğer işte sol kesimle kurduğu bağ zayıf. Yani bu bağ daha müdahaleye sanki daha açık bir bağ gibi. Diğerleri daha katı, daha en azından yakın dönemde bir Birleşik İşçi Hareketi oluşmadığı sürece içine girilebilecek, oralarda devinilebilecek bir siyasal hareket yaratılabilecek bir sosyolojik gibi gelmiyor bana. Tabii yanılabilirim. Bir de bunu söyleyebilirim sanki.
Evet. Salim, buyur.
Hocamın son söylediğine belki örneklemek aslında özellikle Ege ve Tekirdağ'a kadar olan yani Marmara'yı ve Akdeniz'in bir kısmında kapsayan kitle örneğin çok rahatlıkla ırkçı düzeydeki partilere de geçiş yapabiliyor. Yani orada her ne kadar CHP birinci parti olsa da geçişkenlik sosyalist partilere değil elbette var. Yani hocamın verdiği örnek o açıdan ilginç, onu ben de okumuştum. Türkiye İş Partisi'nin aldığı oyların önemli bir kısmının Refah AKP tabanı olması ama yine o civarda, o bölgelerde olması. O açıdan belki özellikle buna dikkat etmek lazım. Daha önceki programlarımızda söylemiştik. Bu iktidarın en büyük başarısı yoksulluğu yönetmek. Aynı zamanda kendi yarattığı, sebebi olduğu sorunları kendisi çözüyormuş gibi hamleler yaparak küsmek üzere olan, kopmak üzere olan seçmen kitlesini yeniden tahkim etmek. Şimdi belki sosyalistlerin, emekten yana olanların, hatta CHP'nin de bence bunları göz önüne alarak bir şey söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Örneğin çok propagandası yapıldı. Bu şu 25 metreküp gazın ücretsiz verilmesiyle ilgili 2 gün önce yayınlanan diyorum, TÜİK'in yaptığı bir açıklama vardı. Enflasyon hesabına dahil edilecek dedi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de doğalgaz kullananların tamamının kullandığı doğalgaz enflasyon hesabında kullanılan ürünlere girdiği anda sıfır gözükecek. Muhtemelen enflasyon oranına belki 0.3-0.4 kadar bir etkisi olacak. İşte Türkiye'deki bütün yaşayan insanlar AKP'nin bedava doğalgaz veriyoruz dediği doğalgazın parasını ödeyecek. Niye? Ben emekli maaşım belirlenirken benim enflasyon düşük çıkacağı için doğalgazdan kaynaklı oradan ödeyeceğim. Çalışan alacağı Temmuz ayındaki maaş zammını düşük alacağı için o oranda oradan ödeyecek ve bu aslında emekli oluncaya kadar da sürgüt devam edecek. Yani biz AKP'nin bir yıl içinde verdiği doğal ücretsiz veriyorum dediği 25 metreküp doğalgazın parasını ölünceye kadar ödeyeceğiz. Çünkü bu zincirleme devam edecek. Buradaki hak kaybı düzeltilemezse önümüzdeki günlerde. Şimdi belki buralara da vurgu yapıp yani sorunu yaratanın çözemeyeceğini ve bu yöntemlerle bir algıya oynadığını çokça dile getirmek gerekir diye düşünüyorum. Bir de önümüzdeki dönemde yine ırkçılığa yönelik bir eğilim, özellikle seçimler nedeniyle çok yükseltilen, kışkırtılan Suriye düşmanlığı, tabii Afganistan, Pakistan o taraflardan gelenler de var. Bu eğer iktidar bir önlem almazsa, çünkü solun derli toplu buna karşı çıkacak bir şeyi yok hali, ama ağırlıklı olarak Millet İttifakı'na oy verenler dahil kısmen küçük parça da olsa sosyalistlere de oy veren seçmen düzeyindeki insanlar dahil bu düşmanlığa alet oluyorlar. Halen daha sosyal medya üzerinden bunu kışkırtmaya devam ediyorlar. Bu eğer engellenemezse iktidara yönelmesi gereken tepkiler, sorumlusu iktidar olan olaylar başka yere kanalize edilmiş olacak. Aynı seçimlerde olduğu gibi ve biz ayrıca bir de bununla didişmek zorunda kalacağız. Belki buralardan şey yapmak lazım. Bir de hocamın söylediklerinden de çıkardığım biraz sonuç. Solun yani sınıf hareketinin yeni bir dille birlikte, yani eskiden savundukları anlamsızdır, değersizdir, geçersizdir demiyorum. Yeni bir dille birlikte refah geleneğinden, yani 60'lardaki milli görüşten bugüne kadar ki gelen, aslında 70'ten 90'a kadar da sosyalistlerin nasıl diyeyim, emekçilere ulaşmak için kullandığı araçları 90'lardan sonra yeniden İslamcıların ele geçirmesi gibi bir durum. Belki bu araçları yeniden yaratmak lazım. Yani alt kültür araçlarını, o insanlara ulaşmanın yollarını yeniden düşünmemiz lazım. Yani bu spor şeyinden, mahalle maçlarından mahalle müzik gruplarına kadar, işte ne bileyim, bir iş yerindeki çalışanların birlikte pikniğe getirilmesine kadar, o ilişkileri sürekliliğini sağlayan ama beraberinde dayanışma bilincini ve o eylemlilikler gerçekleşirken sınıf bilincini de öne çıkaran bir takım etkinliklerin yaşama geçirilmesi gerekir. Bu yapılamadığı sürece, işte hocam çok aslında bariz bir şeydi, somut bir örnek. Yani Türkiye'nin ikinci büyük partisi ve en eski partisi, eğer belli illerde müşahit bulamıyorsa, belli illerde sandık görevlisi bulamıyorsa, hadi buldu diyelim, sandığı koruyamıyorsa, dolayısıyla oradaki insanlar dönüp baktıklarında o sandığın çevresine, CHP dışında veya sosyalistlerin dışında diğerlerini görüp, görmesi gerekenleri göremediğinde oradan doğru bir psikolojik algıya da kapılıyorlar. Bunları da kesen bir yol bulmak, araçlar bulmak lazım. Yani bir kültür de yaratmak lazım diye düşünüyorum. Sesin kapalı abi.
Evet.
Bir artık toparlayacağız. Şöyle bir iki sorum var. Şimdi evet. Önümüzdeki dönem açısından sınıf hareketinin toparlanma sürecini doğal olarak birleşik bir emek hareketinin gündeme getirilmesine bağlı olduğunu söylüyorsunuz. Aynen, ben de katılıyorum. Ancak var olan yapılara baktığımızda, yani sınıf hareketinin sonuç itibariyle örgütlenmesinin en temel araçlarından bir tanesi sendikal hareketin örgütlenmesinden geçmekte. Yani her ne kadar sınıf hareketiyle sendikal hareketi bir çizgide örgütlemek pek mümkün olmasa da, ama sendikal hareketi örgütlemeden ona bir sınıf mücadelesi karakterini kazandırmak, yani topluma bir sınıf karakterini kazandırmak pek mümkün değil. Tarihsel gerçekler de bize bunu gösteriyor. Ama bugünkü sendikal yapılara baktığımızda böyle bir hareketin örgütlenmesi çerçevesinde bir yaklaşım sergilemiyor. Çok istisna dediğimiz, tabii ki mücadele eden ve böyle bir birleşik bir emek hareketinin yaratılması doğrultusunda çaba sarf eden yapılar var. Bunu içindeyiz de zaten, görüyoruz da. Fakat bunların ilişki düzlemleri, güçleri, elindeki kadro imkanları, ama aynı zamanda da sınıflar mücadelesinin en azından kendi içinde bir net çizgi üzerinden örgütlenmesi zorunluluğuna yönelik netleşmiş bir yaklaşım sergileyemiyorlar. Yani doğal olarak bir sınıf hareketinin gündeme getirilmesinde ortak bir merkezin oluşturulması, ama aynı zamanda bu merkezle birlikte de hayatın içerisinde bunu örgütlemeye yönelik kadroların seferber edilmesi, örgütlenmeye dahil edilmesi ve bunların ihtiyaçlarının giderilmesi söz konusu. Bu olmadan bunun olması mümkün değil. Oysa biz solun bugünkü durumuna bakıyoruz. Belki hani son dönem, hani tipteki gelişmeler nereye tekamül edecek onu bilemiyoruz. Şu anda 1 milyona yakın oy aldığı gözüküyor, ama bunun çok önemli bir kısmının bir seçmen kitlesi olduğu da görülüyor. Bu başarısız anlamında söylemiyorum bunu. Yani bundan sonraki atacağı adımların da ortaya çıkaracağı sonuçlar tabii ki siyaseten önemli sonuçlar doğuracaktır mutlaka. Ama sınıf hareketi açısından bakıldığında böyle bir merkezin oluşturulmasında, bu bir araya gelişin sağlanmasında ve kadrolarının yaşama, mücadeleye sevkinde ne önerebilirsiniz? Yani nasıl bir yöntem gündeme getirilmeli ki bunlar bu solun da bu durumunu görerek, yani sonuç itibariyle Birleşik bir Emek Hareketi'nin temel unsurları, örgütlüyücüleri sosyalistler olacak, devrimciler olacak. Yani sıradan insanlarla bunu gündeme getirmek mümkün değil. Buna ilişkin ne tür önermeleriniz olabilir? Son sorum da bu.
Allah, bu son soru çok zor bir soru oldu. Şimdi hani siyasal mücadelenin de ya da sendikal mücadelenin içinde de aktif bir şekilde yer almıyorum uzunca bir süredir, ama o yüzden ahkam keser gibi konuşmak istemem. Gerçekten burada biraz süreç içerisinde ortaya çıkar gibi geliyor bana. O yüzden de biraz kötümserim. Yani bir dinamizm, bir şey ben uzaktan görmüyorum. Onun bir taraftan da içinde olmadığım bir şeye haksızlık yapmak da istemiyorum. Belki de bir kısa vadede bir şey beklemiyorum derken biraz onu da gözetmeye çalışmıştım. Belki de bir çözülüş ve yeniden diriliş gibi bir şey gerekebilir. Yani eskinin tırnak içinde söyleyeyim tortularının tamamen bitmesi, bu bir ezilme dönemi de olabilir. Yani bilemiyorum. Yani bu bir takım zorunluluklardan da çıkabilir. Umarım öyle olmaz tabii de. Ya da bir takım bir bilinç sıçraması olabilir. Bunu halk belirler gibi geliyor bana. Yani bir dinamik tabanda bir hareketlenme, bir dinamizm, birleşmeye dönük bir eğilim, trend ortaya çıkmadığı sürece bence hali hazırdaki kuvvetlerin, solun içindeki kuvvetlerin böyle bir şey şu an için çok ben olumlu bir şey görmüyorum, mümkün görmüyorum. Öyle diyeyim yani.
Hocam ama şimdi yani bir de bir gerçekliğimiz var. Şimdi bu emekçi kitleleri dediğimiz unsurların toplam seçmen sayısı içerisinde yaklaşık 35 milyon civarında, belki de daha fazla bir kitleyi temsil ediyor. Yani 16-17 milyon bir fiil kayıtlı olandan bahsediyorum bir de ben bundan. Yani bunların yanına bir kişi daha eklediğinde ailesini, anasını, babasını neyse, yani 30-35 milyon civarında bir seçmenin sistem içi çözümlemeler olsa bile bu çözümlemelerde önemli katkı sağlayabilecek bir devasa kitleden, bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Doğal olarak emeğin örgütlenmesi meselesi sosyalistlerin, devrimcilerin bir sınıf stratejisi gündeme getirilmeden söz konusu olacak bir şey değil. Yani dünyadaki mücadelelere de, geçmişten bugüne kadar yürütülen mücadelelere de baktığımızda bunların özneleri sosyalistler, devrimciler. Ama şimdi geldiğimiz nokta açısından bakıldığında da, yani emek mücadelesi adına, birleşik mücadele adına çeşitli siyasal gruplar bir araya geliyorlar, kurduklarını ilan ediyorlar falan, ama bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Yani karşılığı yok, içinde sınıf yok. Sınıfın içine bir fiil girerek bir çalışma düzlemi yok. Sadece yazarak, çizerek, klavye başında sınıf hareketinin örgütlenmesi de mümkün değil. Böyle bir şeyin olmayacağı da çok herkes tarafından biliniyor, ama ısrarla bunun nasıl diyeyim tekrarı yapılıyor. Yani yaşananlardan dersler çıkartılıp tam da sizin söylediğiniz gibi bir dönemin tortularının, yani emekçi hareketi açısından, sendikal hareket açısından bir dönemin tortularının tamamen ortadan kaldırılmadan bunun yerine yeni bir şey inşa etmek de pek mümkün gözükmüyor. Var olan formatlarla da, var olan sendikal anlayışlarla da bu devasa kitlenin örgütlenmesi mümkün olmuyor. Yani 12 Eylül'den beri yaşıyoruz biz bu süreci çok net bir biçimde. Yani mevcudiyetini koruyan, biraz mücadele edildiğinde tasfiyeye uğrayan ya da biat ederek kendi pozisyonunu koruyan bir yaklaşım tarzı artık kendini ifade eder ve ayakta kalan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan mevcut formatlarla, mevcut algılamalarla yeni bir sınıf hareketinin örgütlenmesinin mümkün olmayacağını ısrarla söylememiz lazım. Yani bağışlayın beni ama ısrarla söylememiz lazım. Ama sınıf hareketinin örgütlenmesinde ya da örgütlenecekse eğer En basiti, bizim Çetin abinin bir lafı vardır. Çetin Uygur'u zannediyorum tanırsınız. Çetin abinin bir lafı vardır. Gidip işçilere işte sosyalizm şöyledir, sosyalizm böyledir diyerek bir şey yapamazsınız. Kendi kendinizi yönetmeyi öğrenin. İşçilerin söz ve karar sahipliği deyin. İşçilerin kendi sendikalarında söz ve karar sahipliği lafını edin. Bunu gerçekleştirmeye yönelim. Bu aslında işte öz yönetim deneyimleridir. Bu aslında sosyalizmin inşasıdır diyen o geçmiş deneyim ve birikimlerini sürekli bize aktarırdı. Şimdi bizim emekçilere götüreceğimiz bir sosyalizm anlayışına ihtiyacımız var. Yani sosyalizm belki demeden ama sosyalizmi tarif eden bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi bu yaklaşımın gerçekleşmesi için en azından belli köşe taşları oluşmuş, artık günümüzün sosyalizmi ne olmalıdır'a cevap verecek bir yaklaşıma ihtiyacımız yok mu?
Anladım. Elbette var. Elbette var ama o durum o kadar netametli bir durum ki. Yani şimdi bu yeni bir şeylerin yenisini arama meselesinin çok böyle farklı, hiç de arzu edilmeyen yerlere çıktığını da çok gördük. Yani bir tarafta evet eski yol ve yöntemlerle eskiye ait olan bir sosyolojiyi örgütlemek mümkün değil. Yani bugün işte Türkiye'deki sendikalaşma oranları çok düşük seviyelerdeyse, özel sektörde TİS kapsamındakileri falan düşündüğümüz zaman %5-6 civarında, daha fazla değil mesela özel sektör. Bunun tek nedeni sendikaların sendikacılık yapmamaları ya da işte mücadeleci bir hat benimsememeleri değil. Bir takım sosyolojik gerekçeler de var. Yani o eski toplum, eski emekçi sınıfların eski yapısı değişti. Dolayısıyla sendikaların geleneksel stratejileri de buraya hitap etmiyor. Bir tarafta bu var. Yani bir değişiklik bu anlamda çok net bir ihtiyaç. Tortu meselesini de o yüzden söyledim. Ama öte taraftan bu yeni arayışlarının eskinin geleneksel kazanımları da sırtını dönmemek, yani Amerika'yı sürekli keşfetmemek belki gerekebilir. Var olanın tahlilini yaparken daha objektif davranabilmek gerekir. Konfor alanlarından çıkmak gerekir. Tabii çok genel şeyler söylediğim farkındayım. Çünkü daha somut, olgusal düzeyde bir şey söyleyemediğim için diyorum bunları zaten. Ama dediğim gibi şeyi açıklarken, yani kısa vadede bana çok şey gelmiyor. Yani bu mücadeleye sevk edilebilecek bir toplumsal kesimin henüz mücadele etmesinin önünde bir takım nesnel dinamikler var gibi geliyor bana. Elbette mücadele eden belli bir kesit var ve buradan herhangi bir Birleşik İşçi Hareketi'ne dair bir nüve de çıkabilir orta vadede ve sonrasında. Ama şu aşamada bana pek öyle gelmiyor. Bu bir kötümser şey. Bunu şey yapmak istemem. Hani farkındayım. Ancak biraz şu çok şey iyimserliklerden de çok çektik galiba. Seçim sonuçlarını falan da düşününce gereksiz iyimserliklerin de daha kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünerek biraz böyle aklın kötümserliğini, iradenin iyimserliğini birleştirmemiz lazım. Bazen birbirine karıştırıyoruz galiba.
Evet. Salim, son olarak birkaç cümle söylemek ister misin?
Abi, sorduğun soruyla ilgili bir şey demeyeceğim ben. Yani hocam bir şey diyemediğine göre ben zaten diyemem ama işin doğrusu evet, belki tipin meclise girmesi, oy kaybetmiş olmasına rağmen Yeşil Sol Parti'nin yine bir önceki döneme göre hemen hemen milletvekili çıkarmış olması falan elbette söylenebilir ama yenildiğimizi kabul edeceğiz. Ve bu niye yenildiğimizin de muhasebesini yapacağız. Ve belki de şöyle ben düşünüyorum artık, yani belki değil, ben şöyle düşünüyorum. Özellikle bu son seçimlerde iki büyük ittifak, Yeşil Sol Parti, yani Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalistlerin İttifakı dışında iki büyük ittifak, sağcısı, solcusu, faşisti, dincisi hepsi bir araya geldi. Şimdi garip olan şey şu, yani AKP, DSP'yi de yanına alabiliyor. Düne kadar sövdüğü Hüdapar'ı da yanına alabiliyor. Birbirlerinin ekranlarından küfür ettikleri Sinan Oğan'ı da yanına alabiliyor. Biz sınıf için mücadele ettiğimizi iddia ederken bir eylem birliği bile kolay kolay oluşturamıyoruz. Yani şimdi bunu sosyalistlerin, sınıftan yana siyaset yapanların hiç düşünmememesi gerekir. Yani hatırlarsın, sana Soma'ya geldiğim bir anma sırasında demiştim. Bir grup Cuma günü yapmıştı anmayı, halbuki 13 Mayıs. Yani bir katliamın anmasında 14 Mayıs'ta anma yapılır mı? Yapıldı, ben gördüm. Niye? 13'ünde, yani asıl katliamın yaşandığı gün anmayı yapanlarla yan yana gelemeyen gruplar varmış. Ve bunlar sınıf hareketi içinde yer aldığını söyleyen gruplar. Şimdi 301 kişinin anmasında bile yan yana gelemiyorsa, emekten, sınıftan yana hareket ettiğini söyleyenler, ben şimdi eski bir işte emekli maden işçisi olarak düşünüyorum. Ben bunların hangisini ciddiye alacağım? Yani beni de örgütlenmesi gerekecek ya da benim de onları örgütlemem gerekecek. Ama ben bunların hangisini ciddiye alacağım? 301 kişinin anmasında yan yana gelemiyor bu insanlar. Daha ötesi yok benim açımdan. Bunları düşünmek gerekir diye düşünüyorum kendi adıma. Bir de eski anımsatmak gerekir. Yani işçi sınıfının geçmişten bugüne kaybettiği tüm hakları, az önce Kamil abi senin verdiğin örnek çok iyiydi. İşte elektrik iş kolunda 16 kalem sosyal yardımların bugün yemek ve taşıt yardımına indirgenmiş olması. Belki bir programımızda konuşmuştuk, hatta konuğumuz kimdi bilmiyorum ama ben işte TTK'nın 78 sözleşmesinden birkaç şey söylemiştim. Zonguldak'ta örneğin elektrik yardımı yapılıyormuş TTK'da çalışanlara. İlkokuldan itibaren bütün çocukların üniversiteye kadar eğitim yardımı yapılıyormuş. Böyle bayağı bir şey, destansı haklar. Belki bunları da yeniden gün ışığına çıkarıp, ya bizim annelerimiz babalarımız bunları kaybetti, tekrar geri almalıyız, çünkü bunlar bizim hakkımızdı diye belki bir yeniden fikri yenilenme de gerekebilir diye düşünüyorum.
Evet.
Onun ötesinde daha çok tartışacağız abi. Yani başka da bir şey söylemiyorum. Belki şunu da söyleyeyim.
Aynı zamanda da sadece tartışmayla kalmayacağız. Tartıştıklarımızı da yaşama indirgemek doğrultusunda elimizden geldiğince uğraşmaya devam edeceğiz.
Şunu da ek yapayım abi, bir saniye. Şunu bir ek daha yapayım. Bu özellikle AKP'nin ve benzeri partilerin dille kurduğu bir takım şeyler var, genel değerler. Bunları geri alabiliriz. Örneğin işte çokça vurguladıkları, işte komşusu açken top yatan bizden değildir. Şimdi bu hadis. Biz şöyle diyemez miyiz? Yani diyoruz elbette de daha baskın bir biçimde. Ya komşunu aç, onu görmüyor musun? Yani illa bu hadisi tekrar etmek lazım değil. Ama bunun aynı anlama gelebilecek ifadesini hiç de böyle dinci falan olmadan veya ırkçı olmadan söyleyebilecek ifade biçimleri var. Belki bunlara da kafa yormamız lazım. Çünkü ayrı dünyaların insanı olmaya doğru, insanlar olmaya doğru gidiyoruz. Buna da yoğunlaşmamız gerekir abi.
Tam o noktada evet. Bir şey diyebilir miyim acaba? Eğer süremiz varsa.
Son olarak var hocam. Tamam. Son söz sizde. Sizin konuşmanızı da bitireceğiz. Buyurun.
Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Salim hocamın söylediği şey önemli. Yani bu mesele, mesela Korkut Hoca kültürel Müslümanlık der. Yani Anadolu insanının, ortalama insanının dini inanç, dinle, İslam diniyle kurduğu ilişki düzeyini tanımlamak için. Yani gündelik yaşam pratiklerinin onun bir yeri vardır. Ama bu bir siyasal İslamcılığa evrilmez. Yani Türkiye'nin kodlarında, kültürel kodlarında, Müslümanlıkla kurduğu kodlarında bu yoktur der. Bu kültürel Müslümanlıktır. Şimdi bununla iyi ilişkilenmek lazım. Bu konuda Salim hocam haklı. Yani bu hem yani laik bir laiklik vurgusunun altını çizerek, ondan bir milim geri adım atmadan ve fakat o kültürel dokuyla da ilişkilenmeyi bilmek lazım. Yani bu hadis meselesindeki o sınıfsal özü kavrayabilmek biraz öyle. Kültürel Müslümanlık halkın içerisinde yaşayan bir şey, canlı bir şey. Şimdi bunu yaşayabilmek, işte halkın içinde olmak, örgütlü olmak, güncel gündelik yaşam pratiklerinin içinde olmakla alakalı. Ben buna bir ek daha yapayım. Mesela bu kültürel Müslümanlık gibi kültürel milliyetçilik ya da kültürel yurtseverlik diyebileceğimiz bir şey de var. Yani ortalama yurttaşın ki yani yurttaş dediğimizin %70'i dediğimiz gibi işçi sınıfının parçası aslında. Gündelik hayatında böyle kültürel milliyetçi refleksler vardır. Yani şovenizm, ırkçılık gibi şeyler değil. Yani milli takım maçını seyreder, milli takım gol attığı zaman sevinir, İşte ülkesinin daha zengin olmasını ister. Anlatabiliyor muyum? Bu tür dinamikler vardır, refleksler vardır gündelik yaşamda. Şimdi bunları da anlamak lazım. Yani mesela AKP bu konuda da çok başarılı. Daha doğrusu bunları kendi siyasetine tahvil etmede çok başarılı. Yani halkın samimi dini ve milli duygularını diyelim, kendi siyasal ajandasına eklemede, onu yeniden üretmekte çok başarılı. Mesela uçak gemisi denilen bir şey yapıldı ya, TCG Anadolu diye. Şimdi bunu izlemeye giden engelli bir yurttaş vardı mesela, tekerlekli sandık, bilmiyorum gördünüz mü? Veya işte bu sahneyi izlerken gözleri dolu dolu olan yurttaşlar. Şimdi bunların içerisinde mizansenler de olabilir ve fakat toplumun ortak duygudaşlığında bu tür şeyler var. Yani o samimi kültürel yurtseverlik dediğimiz şeylerle barışık olmak. Yani o tepkiyi veren yurttaşı emekçiyi ya cahil ya da işte faşist, şöven gibi kodlamamak gerekir. Bu toplumun içerisinde olmakla, o kültürel kodları anlamak, ona yabancılaşmamakla ilgili bir şey. Tabii ki bunlar çok kritik eşikler. Yani bir tarafta kültürel Müslümanlığı siyasal İslamcılığa evritmede çok mahir bir iktidar var. Aynı iktidar kültürel yurtseverliği şöven milliyetçiliğe de dönüştürebilir. Dönüştürüyor da hamasi söylemlerle. Ama toplumun dokusunda olanı da sanırım anlamak gerekir. Laiklikten prim vermeden, şövenizmi vesaire sapmadan. Umarım anlatabilmişimdir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yaklaşık 1,5 aydır seçim ve seçim üzerinden emekçilerin durumlarını konuşmaya çalıştık ve doğal olarak da aslında bu süre içerisinde devam eden direnişleri sadece başlangıç bölümünde devam ediyor şeklinde direnişleri isimlerini alarak gündeme getirmek durumunda kaldık. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden direnişleri birleştirmeye ve direnişte olan arkadaşlarımızın sesini bu ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Başta Orkun Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Nerede bir direniş varsa, nerede direnen kadınlar, gençler, emekçiler varsa Mukavemet TV Diren Emek Programı adına bir kere daha hepsini selamlıyoruz. Direnişlerinde başarılar diliyoruz. Haftaya Perşembe günü görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.